Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Biz bugün program içinde geçen haftaların devamını konuşacağız aslında. Seçimlerden bahsetmiştik. Seçimler demokrasinin hayatımıza yansıma biçimi. Bazen de bunun sekteye uğradığını görüyoruz. İşte bugün o sekteye uğrama noktalarından konuşalım biraz istiyoruz. Türk toplumuna bedellerinden de konuşacağız aslında. Demokrasi dışı hayatın. Doğru söyledim değil mi? Demokrasi dışı bir hayat.
Evet. Demokrasi bir insan tabiatıdır. Yani insanın sonradan edindiği bir kültür, tabii yatkınlığının da olması lazımdır. Demokratlık umumi ifadesiyle, yani başkasının fikrine, hayatına, düşüncesine, temayüllerine, eğilimlerine saygı duymak demektir. Kabul etmek değil, saygı duymak demektir. Ben böyle düşünüyorum, benim için doğru budur. Karşımdaki de öyle düşünüyor, onun için de o doğru o. Benim için yanlış ama onun için doğru bu. O zaman buna saygı göstermek gerekiyor. Bu demokratlık umumi olarak insan tabiatında vardır. Mesela İslam kültüründe vardır. Kendi dinine olabildiğince sarılmak, karşı dinlere de doğru bulmak, beğenmek, inanmak değil. Hı hı. Tolerans göstermek vardır. Leküm dinüküm veliye din. Namazda okunan ayetlerden birisidir. Senin dinin sana, benim hı hı. dinim bana. Yine aynı şekilde İslam dini içinde çeşitli mezhepler var. Bu mezhepler İslam dininin kaidelerinin birer ifade biçimidir ve tefsir yoluyla, içtihat yoluyla ortaya çıkarılmıştır. Her mezhep saliki, her mezhep mensubu diğer mezhep mensubuna saygı gösterir. Çünkü o da doğru olduğu kanaatindedir. Şimdi demokrat yapıyı din de tavsiye ediyor. Ama insanın yapısı buna müsait değilse çok zaman din kaideleri de o insanı hizaya getiremiyor. Şimdi demokrasi güzel. İnsanın bulabildiği en iyi idare şeklidir. Burada halkın ekseriyetinin yönettiği, ekseriyetinin dediği bir sistemdir. Peki ekseriyeti olmayan azınlığın durumu nedir? Demokrasinin içinde o prensip de var. Evet, çoğunluğun dediği olur ama azınlığın hakları asgari biçimde korunur. Yani adam kendi istediği parti veya düşüncede kimseler iktidara gelmedi diye diğerlerine bir şey diyemez. Çoğunluk bunu istedi. Memleket onların istediği politikaya göre yürür. Ama azınlığın da canı, malı, normal hayatı...
Vatandaşlık hakları açısından bir problem yok zaten.
Olmaz.
Sadece siyasi görüşü evet. yansımıyor herhalde.
Bir parti der ki ben ziraate ehemmiyet vereceğim. Bir parti der ki ben marife ehemmiyet vereceğim. Bir parti der ki ben sanayiye ehemmiyet vereceğim. Bir parti der ki ben milletlerarası münasebetlere ehemmiyet vereceğim. Vatandaşlar da ya zaten anayasa bellidir. Asgari kanunlar devletin nasıl idare edeceği bellidir. Herkesin hakkı, hukuku bellidir. İdare de hadi böyle olsun. Çoğunluk kim? Bunda birinin seçilmesi lazım. Ama işte her zaman azınlık çoğunlukta olanın fikrine saygı duymuyor. Nasıl çoğunlukta olan bazen azınlıkta olanın hakkına saygı duymuyorsa, onları benim dediğim olur şeklinde bir şekilde görüyorsa, ki bazı demokrat idarelerde de diktatörlük temayülleri belirmiştir. Ama şimdi günümüzde bunu dile getiriyorlar. Hı hı. Yani demokrasi yoluyla seçilerek başa gelen kimseler zamanda diktatör olabiliyor. Evet, bu doğrudur. Tarihte bunun örnekleri vardır ama daha çok azınlığın demokrasiye son vererek diktatörlük kurduğunu görüyoruz. Şimdi bazı cemiyetlerde azınlık olanlar, ekalliyette kalanlar eski tabirle, eğer meşru yollardan, burada meşru yollardan kastım demokrasi.
Yasal yollar yani.
Evet, demokrasinin içinde iktidara gelemedikleri zaman, o zaman başka argümanlar kullanmaya kalkıyorlar. Önce demokratik yoldan başa gelmiş olan iktidarın yapmış olduğu icatların örtbas edilmesi veya onların farklı şekilde kamuoyuna duyurulması. Öncelikle budur. Dezenformasyon. Yani olmamış şeyleri olmuş gibi göstererek bunu iktidara fatura etmek. Bu dünyanın bütün demokrasilerinde
her yerde var. Muhalefetin biraz da görevi evet. buymuş gibi algılanıyor.
Evet, bu olmamakla beraber bu gibi oluyor. Evet, maalesef böyle. Fakat bu hadise bazen o kadar ileriye gider ki iktidar herkesin gözünde suçlu, kabahatli, memleketi kötü yöneten bir güç haline gelir. Bununla da bu iktidar düşürülemezse, yani bundan sonraki seçimler bu iktidarın düşürülmesini mücadele olur. Düşürülemezse o takdirde ekalliyet gayrimeşru yollardan iktidarı ele geçirmek ister. Bunun örneği dünyanın her tarafında vardır. Az bir kitle çok bir kitleyi yönetmek için gayrimeşru yollardan başka bir yol bulamaz. Bu da umumiyetle darbeler, ihtilaller, meşru hükümete karşı isyanlarla oluyor. Şimdi bu azınlık her zaman azınlık demek değildir. Azınlığın içinde bir grup kendisinin doğru olduğunu fakat çoğunluğun böyle düşünmediğini, çok büyük hata ettiklerini, o çoğunluğu yani yanlış düşünen çoğunluğu
kendi
doğru düşüncesine getirmek. Yani onları hizaya getirmek kanaatindedir. Biz bunları komitacı diyoruz. Ya eski tabir Frank tabiriyle Jacoben diyoruz. İşte İttihat ve Terakki Fırkası böyle bir fırkaydı. Sizin iyiliğiniz için sizi bile gözünü kırpmadan öldürebilir.
Şimdi burada bir yol ayrımı var. Net olarak anlayabilmek için soruyorum. Şimdi çoğunluk var. Evet. Çoğunluk bir karar vermiş. Ama bir azınlık var. Ve azınlık çoğunluğa diyor ki siz böyle bir karar verdiniz ama sağlıklı düşünerek bu kararı vermediniz. Ya da sizin evet. bilginiz, tecrübeniz, sahip olduklarınız bunu anlamaya yetmez.
Evet.
Siz bizim kadar net göremiyorsunuz. O yüzden
burada işte iki yol var. Muhalefetin elbette ki yani azınlığın elbette ki kendisini dile getirmesi mümkündür. Gazeteler, muhalefet partileri, modern demokrasiler için söylüyorum. Kamuoyu ve azınlığa mensup olan işte akademisyenler, sanatçılarla iktidarın yanlışı olduğunu söylerler. Ve böylece halk buna yapıcı eleştiriler, yapıcı tenkitler deniyor. Halk en azından ortada bir yanlışlık varsa çoğunluğun yanlışı bunu görür. Ve ekseriyet de ha ben yanlış yapıyormuşum. Millet de bunun farkında. Bunu düzelteyim der. Bu demokrasinin olmazsa olmazıdır. Buna herkes saygı gösterir. Burada kastedilen o değildir. Burada o ekalliyetin içinde olan o grup aslında demokrat değildir.
Zaten mesele o. Demokrat olsa zaten evet. çoğunluğun düşüncesine saygı evet. duymayı da bilir.
Evet. O kendi düşüncesinin doğru olduğuna inanmıştır. Ve bu inancını yerine getirmek için her şeyi yapar. Neler yapabilir? İsyanlar çıkartabilir. Halkı birbirine düşürtebilir. Hükümet aleyhine iftira kampanyaları açar. Bunlar işin birinci safhasıdır. Bunlarla belli bir merhaleye geldikten sonra ve hiç gelemezse o zaman kaba güç kullanmaya kadar iş gider. Kaba güç nasıl kullanılır? Kaba güç gücü olanları kullanarak kullanılır. Nedir gücü olanlar? Evvel emirde o memlekette silahlı güç sahibi olan
şimdi
yani ordudur.
Silahlı gücün de siyasi bir beklentisi yoktur gibi düşünüyor insan. Hani demokraside kim var? İktidardaki parti var. Çoğunlukla
evet.
gelmiş ya da işte bir koalisyon evet. kurulmuş. Karşı tarafta da yine demokratik evet. bir takım partiler ve oluşumlar var. Ama sözünü ettiğiniz silahlı güç söz konusuysa onun zaten siyasi bir beklentisi yok ki.
Mi acaba? Siyasi beklenti ne demektir? Ülkeyi de idare etmek. Ordunun demek ki böyle bir beklentisi oluyor. Ya bu böyle beklenti var.
Ya ordu ya içinde böyle. Ya da uygulama böyle aslında evet. ama bu uygulamadan sapıldığında.
Hayır, normal şartlarda ordu devletin bir memurudur. Organıdır. Nasıl ki hakimlerin, nasıl ki devlet suçlarında çalışan insanların siyasi bir beklentisi olamaz. Onlar aldıkları maaş karşılığında kendilerine verilen işi yaparlar. Ordunun da devlet suçlarında çalışan işçilerden farklı bir rolü yoktur. O da aldığı maaş karşılığında dış savunma ve iç savunmada da kendisine verilen vazifeleri yapmakla mükelleftir. Ama işte dediğim gibi güç. Sadece ordu için söylemiyorum. Silahlı güç. Polis kuvvetleri olabilir. Silahlı güç. Bundan 100 yıl önceki hükümetlerde milis kuvvetler oluyor. Partileri milis kuvvetler oluyor. Silahlı güç her zaman insanı sindirebilir. Silahı gördü mü insan siner. Kaçınılmaz. O zaman iktidara talip olanlar gayrimeşru yollardan kullanacakları birinci argüman ordu ve ona benzer silahlı güçlerdir. Bazen idareye talip olanlar bizzat ordunun içindedirler. Ama umumiyetle hadise şöyle cereyan eder. Ordu içinde ve dışında iktidara talip olanlar anlaşırlar. Ordunun silahlı gücünü kullanarak veya polislerin silahlı gücünü kullanarak iktidarı ele geçirirler.
Türkiye'deki darbe günlüklerine bakalım, geçmişe bakalım, evet. günlükler demeyelim ona, yaşananlara bakalım. Evet, demokrasi sekteye uğramış, bir takım darbeler yapılmış ama sonrasında yine sivil idare evet. gelmiş. Yani
neden?
Eğer ordunun görevi
olmasaydı isteği, devam ederdi.
Yani eğer isteği iktidarda kalmak olsaydı kalabilirdi.
Ama mesela Cumhuriyet'in kuruluşunda, Cumhuriyet'i kuran biliyorsunuz ordudur. Ordu hiçbir zaman iktidardan ayrılmamıştır. 1945'e kadar. Her zaman. Milletvekilleri aynı zamanda ordu mensuplarıdır. Düşünün Atatürk cumhurbaşkanıdır ve aynı zamanda generaldir. 1927'de emekli oldu Atatürk. İsmet İnönü başbakandır ve aynı zamanda generaldir.
Yani o biraz da o şartlardan kaynaklanıyor
her
herhalde.
Her neyse. Yani tabii ki şartlardan kaynaklanıyor ama bu mümkün değil. Yani uzun yıllar bu devam etmiştir.
Mesela ne beklenebilirdi? Bir savaş sonrasında kurulmuş yeni bir ülkeden bahsediyoruz. O savaşı yapanlar, ileri gelenler aynı zamanda savaş bitti, bizim görevimiz bitti, hadi bakalım siyasi bir oluşum
dememişlerdir
olsun diyebilirler miydi o zamanki konjonktürde? Ya da öyle bir altyapı var mıydı? Savaşa girmemiş ama siyasi olgunlukta parti kurabilecek, halka kendini ifade edebilecek bir
şimdi
grup
ideal
var
olan,
mıydı?
Şimdi tabii ki olmaz olur mu? Osmanlılardan kalma bürokratlar var. Ama bu bir tercih meselesidir. Ordu bürokratlarla işbirliği yaparak daha önceki Osmanlı ihtilallerinde olduğu gibi Sultan Aziz'in ve Sultan Hamid'in tahttan indirilmesinde olduğu gibi orduyla bürokratlar işbirliği yaparak iktidarı ele almışlardır. Yani 1922'de ordunun yapacağı zaferi kazandık. Artık biz kışlamıza dönüyoruz. Memleketi de sivil idarecilere terk ediyoruz. Ama tabii bu kolay mıdır? Realite böyle midir? Bunlar ayrı meseleler. İdeal olan budur.
Peki bir soru sorayım. Mesela Osmanlı yönetiminde padişah aynı zamanda ordunun başı mıdır?
Evet, ordunun başkumandanıdır. Anayasada i̇şte, geçer zaten. Başkumandan işte, akdesimiz. Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafları var padişah.
Gelenekten de kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Yani devleti yöneten ama aynı zamanda mesela
ama
İttihat ve Terakki'ye bakın. Onun içinde de askerler çoğunlukla zaten İttihat ve Terakki'nin kuruluşu, nüvesi
siviller
asker.
De çok. Siviller de çok. Bir de şöyle bir durum var. Padişahın başkumandan olması tamamen semboliktir. Hiçbir zaman orduya, yani Kraliçe Elizabeth de ordunun başkomutanıdır. Hiçbir zaman
ama
orduya.
Osmanlı'da bir fiil savaşa birlikte
ama
gider.
Ama artık o devir değişmiştir. Yani 300 yıldır Osmanlı Devleti'nde padişah teknik olarak ordunun bir mensubu değildir. Başkumandandır. Fakat ordunun ayrı teknik subayları vardır. Çünkü artık silahlı, konvansiyonel silahlar gelişmiş. Artık öyle cephe, meydan muharebeleri bitmiş. Artık çok değişmiştir. Düşünün en son cephe ordusunun başında sefere çıkan padişah 1697 yılında sefere çıkmış. Ondan sonra hiçbir padişah sefere çıkmamıştır. Niçin çıkmamıştır? Çünkü artık bu sıfat değişmiştir. Bütün dünyada savaşı profesyonel askerler yapmaya başlamıştır. Sembolik olarak Cumhurbaşkanı da bizde başkumandandır. Hiçbir yetkisi yoktur. Bir o savaş olsa mesela Cumhurbaşkanı hiçbir yetkisi yoktur. İşi hükümet yönetir. Yönetebilirse tabii. Çünkü demokrasilerde ordu hükümete tabidir. İngiltere'de ordu evet kraliçe başkumandandır ama ordu tamamen hükümete bağlıdır.
Allah korusun bir savaş çıktığında hükümetse eğer orduyu yönetecek evet. olan onun evet. Komutanı oysa demek ki ya yetkilerini devredecek ya
devredebilir de ama şöyle yani savaşta iki türlü yetki var. Bir fiil savaşın kendisi burada tabii bu inisiyatifi kullanacak olan ordudur. Ama taarruz emri umumi manada hükümet tarafından hükümet tarafından verilir. Hükümet
yani,
tarafından demokrasi
şurada duralım
öyledir.
Burayı alalım evet. ya da şu yolu kapatalım gibi
sonra
bu stratejileri.
Cumhuriyet kurulduğu zaman İstanbul'da bir hükümet vardır. İstanbul'da başbakan olan Tevfik Paşa dünya çapında bir devlet adamıdır. Avrupa görmüş, İngiltere'de kalmış, Fransa'da kalmış, birkaç tane yabancı dil bilen tecrübeli bir insandır. Cumhuriyeti kuran kadrolardan fevkalade tecrübelidir. Hiçbir bir yurt dışı
böyle bir talep olmuş mu acaba birlikte çalışabilmek
tabii ki.
Katkı
İstanbul
sağlamak
hükümeti,
açısından.
İstanbul hükümeti Dumlupınar Muharebesi'nden sonra yani o zamana kadar bir devlet olduğunu düşünmüş ve zamanı bitince Ankara'daki kadronun gelip selam çakıp verilen vazife tamamlanmıştır, zafer kazanılmıştır diyeceğini ummuştur. Hı hı. Ama tabii dediğiniz gibi zaferi kazanmış bir kadronun hele hele bu kadronun içinde vaktiyle Osmanlı iktidarını değiştirecek güçte olan iddiaçıların bulunması işi değiştirmiştir. Cumhuriyeti kuran kadro ve Yunan Harbi'ni yapan kadronun içinde iddiaçılar vardır. Ve bu iddiaçlar ordu mensubu iddiaçılardır. Bunların hepsi bir kısmı geri durmuş, bir kısmı Ankara hükümetini desteklemiştir. Yani iddiaçılarla Ankara hükümeti özdeşleşmiş. Onun için Ankara hükümeti de hep iddiaçılar gibi davranmıştır o zamandan sonra. Peki. Belki yalnız Atatürk'e kalsaydı, Mustafa Kemal Paşa'ya kalsaydı bunu yapardı. Ama artık Ankara hareketi 1922'den sonra iddiaçıların zaten baştan beri İstanbul'un öyle bir macera olarak görmüştür. İddiaçıların ağırlıkta olduğu bir idare olmuş ve 1925'te demokrasinin askıya alınmasından sonra da Ankara hükümeti içindeki iddiaçı kadro tekrar vaka bir kısmı Mustafa Kemal Paşa tarafından tasfiye edilmiştir İzmir suikastı ile.
Onu sormaya hazırlanıyordum. Hani
o da bir darbe.
Tasfiyeler
tabii.
Var. O
ama
da...
Mustafa Kemal Paşa'ya görünüşte biat etmiş. Sadık gibi görünen kadro her zaman Halk Partisi'nde o zamanki Cumhuriyet Halk Fırkası'na yer bulmuş ve o zamandan bu zamana Cumhuriyet Halk Fırkası'nı taşımıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası Mustafa Kemal Paşa'dan ziyade kadro 1925'ten sonra kadroyu oluşturan eski iddiaçıların izlerini, alametlerini taşımaktadır. Ama yani...
Aynı gelenekler mi? Yani
aynı gelenek, komitacı gelenek, darbeyi desteklemek, benim ben her şeyi, dini en iyi ben bilirim, dili en iyi ben bilirim. kültürü en iyi ben bilirim. Millet arası münasebetlerini en iyi ben bilirim. Benim dediğim doğrudur. Benim dışında muhalif olursa bu vatana hıyanettir. Gibi aynı iddiaçıların ideolojisi aynı. Eski iddiaçlar vasıtasıyla aktarılmıştır ve bu zamana kadar gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın tasfiye ettiği iddiaçılar İzmir suikastı sebebiyle Mustafa Kemal'e biat etmeyen, kendilerinin bizzat iktidarın başında olmasını isteyen kanattı.
Demokrasinin içinde onların da yaşam hakkı var mı?
Vardı tabii, vardı. Vardı. Onlar şeye karşıydı ve fiili bir şeye girişmemişlerdi. İzmir suikastı bir suikast var. Yok diyenler de var ama var. Yani mürettep, tertiplenmiş bir hadise değil. İsmet İnönü'nün muhalifleri sindirmek için tertiplediği olmayan bir hadise olduğu söyleniyor. Öyle bir İzmir suikastı bir hadise yok. Ama biliyoruz ki Atatürk'e zaman zaman bir takım suikastlar olmuştur.
Çok normal değil mi bu?
Normaldir de.
Olmamasını düşünmek.
Normaldir de. Yani şimdi bile hükümet başındakileri oluyor. Olmuştur ve bunların birçoğu saklanmıştır. Bunlardan yani ayyuka çıkan İzmir suikastı olmuştur. İzmir suikastı sebebiyle çok muhalifler ortadan kaldırılmıştır. Ama suikast iktidarı ele almak için değil, kendilerine bir ifade hürriyeti tanıyabilmek içindi. Ve o da onların hayatına mal oldu. İddiaçılar demokrat insanlar değildi.
Kısa bir aradan sonra tekrar döneceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Aslına bakarsanız demokrasi dediğimiz bir kere oy hakkımız var.
Evet.
Hepimizin.
İktidarı belirleyebilirsiniz.
Siz profesörsünüz.
Evet.
Ben sadece master yapmış, doktorunun kenarından dönmüş birisiyim. Benim titrim bu. Sizin ve benim oy hakkımız aynı.
Evet.
Siz mutlaka siyasi tarih işte vesaire konusunda benden çok daha bilgilisiniz. Kritikleriniz, analizleriniz çok daha iyi.
Benden de bu konuda daha tecrübeli, analizleri daha keskin olanlar olabilir. Onun da bir oy hakkı vardır.
Şimdi 18 yaşında genç, hayat tecrübesi çok az olan birisinin de
ekmek almasını beceremeyen birisine bir oy hakkı var.
Oy hakkı var. Yani daha hiç para kazanmamış.
Evet.
Fatura ödememiş. Para kazanmadığı için çok rahat harcayabilen birisi de. Hani meşhur laf, dağdaki çoban da,
evet,
felsefeyi üreten de, herkesin bir oy hakkı,
evet,
var. Bu doğru mu yanlış mı? Bir bunu tartışmak istiyorum. Çünkü çok eleştirdik
şimdi,
sırf sarışın olduğu için bunu söyleyenlerin. Gerçi ben
Şimdi geçen asırda demokrasinin en parlak zamanlarında rey verme hakkı zaten belli bir cemiyette yeri olanların, erkeklerin, çünkü erkekler cemiyette iş idaresi yaparlar. Bundan dolayı
çünkü sosyal iletişimden daha fazla haber derler. Kadının sosyal
kaldı
ki etkili
kaldı ki bir için. Memlekette diyelim 2 milyon seçmen var. 1 milyon erkek, 1 milyon kadın. Kadınların oyu ile erkeklerin oyu birbirine paraleldir nispet olarak. Dolayısıyla kadın da kullansa da kullanmasa da oy nispeti değişmez. Yani kullanılan seçmenlerin ya bir ya yüz iki değişir yani en fazla.
Yani aslında biz aile içinde grup kararı mı alıyoruz?
Hayır, umumiyetle zaten birbiriyle anlaşmayanlar evlenmezler. Birbirleriyle anlaşmayanlar bir ailede yaşamazlar. Umumiyetle ailelerin monolog usulü çalışırlar. Çok az bir fark vardır. O fark da zaten seçimlerin neticesine tesir etmez. Geçen asırda mülk sahibi ve vergi veren kimseler rey verirdi. Çünkü mülk sahibi demek cemiyette belli tecrübeler kazanmış, bir öngörü kazanan kimse demekti. Ve bundan dolayı herkesin oy hakkı aynı değildi. Ama modern demokrasiler artık bunu aşmıştır. Kadınlar, gençler, servete bakılmaksızın, vergiye bakılmaksızın, mülk sahibi olup olmamasına ve tahsile bakılmaksızın oy kullanıyor. Tabii bu demokrasi mükemmel bir rejim. hiçbir falsosu yok denmiyor. Ta Yunan felsefecilerinden bu yana demokrasinin bir takım kusurları, meziyetleri yanında kusurları var. Aristo demokrasinin bir demagojik rejim olduğunu, yani halkı kandırmayı beceren, ağzı laf yapanların istediği gibi onları yönlendirebileceğini, halka içinde halkın menfaatlerinin bazen çok yanlış şeylerde ittifak edebileceğini söylüyor ve o demokrasiyi tavsiye etmiyor insanlar için. O elitlerin iktidarını, seçkin insanların, yani filozofların, yani filozofların iktidarını savunuyor. Ama bu da bir ütopyadır. Tarihte bunun da tatbiki çok nadir olmuştur.
Bir de şöyle düşünün, hani felsefeyi üretmek başka bir şeydir. Onun uygulanması ayrı bir şeydir.
Tabii.
Şimdi bir
realite başka bir şey.
Başka bir şey. Yani siz sokakta neyle karşılaşıyorsunuz? O kanun ya da o kural nasıl uygulanabilir? O anlamda problemler de çıkabilir. Kaldı ki onlar da bir kişiyi seçerler.
Ve o tabii öyle oluyor zaten. Bir kişinin de hakları... Bir kişiyi seçiyor. Hatta bazen iki kişi seçelim demişler. Birbirini dengeler. Bu sefer iki kişi birbirine düşmüş. Konsüller Roma'da var bu mesela ilk zamanlar. Ve sonradan,
koalisyon gibi şimdi. Ha,
iki konsül seçiyorlar. Senato iki konsül. Senato ileri gelen Romalılar demek. Zengin hatırlı. Bu iki kişi konsül. Ama ikisi aynı anda tamam. Değilse ne olacak? Bu sefer birbirine girdiler. Ne oldu ondan sonra? Konsüllerden birisi diğer konsülü tepeledi. Darbe yaptı. İmparatorluk kurdu. İşte Augustus darbe. Şimdi bazen darbeler bu muhaliflerin ve demokrat olmayan muhaliflerin iktidarı ele geçirmeleri için yaptıkları darbelerdir. Bazen de memleket sıkışır. Darbeden başka çare kalmaz. Tarihte bunun benzerleri vardır. Yani demokrasi çare olmuyor, hükümetler kurulamıyor, baştaki iktidarda diyelim ki monarşi var, iktidardaki zayıf, etrafı sahtekarlarla çevrili, ordu savaşı kaybediyor, memleketler kaybediliyor, fakirlik, pahalılık. O buhranlı zamanda kendine güvenen bir kahraman, sadece kendine değil tabii, Allah'a inanıyorsa Allah'a güveniyor. Tabii bir de yanında onun bir güç ekonomik vardır. Silahlı güç, paralı para ve silah. Yani ikisi birdir zaten.
Bu kahramanın yanında ünlem var mı yoksa gerçekten kahraman mı?
Gerçekten kahramandır. Yani kahraman menfi de olabilir, müsbet de olabilir yani. O kahraman nötr bir mefhumdur yani. Müsbet manada da olur, menfi manada da olur. Yani büyük insan demek hem menfi hem müsbet. Şimdi bu kahraman tarihte bunların örnekleri vardır, ortaya çıkar. Napolyon'u düşünün, ortalık karışmış. Yani iyilikleri de kötülükleri de var ama bir darbe yapmış. Üç konsüldü onlar. İki konsülü tevkif etmiş. Şeyi 500'ler meclisini basmış. Yeter artık demiş. Hep, ordular yeniliyor. Memleket perişan. İnsanlar ayaklanıyor. Siz hala burada durdunuz. İktidarı kendisi gelmiş. Kendisini konsül ilan etti. Arkasından imparator ilan etti.
Şöyle bir şey mi şimdi acaba? Darbe... Herkes sussun, bir sessizlik, bir nerede olduğumuzu anlayalım
biraz
gibi mi?
Yani şimdi zaten ondan sonra bakıyorsunuz halkın ve münevverlerin tepkisine. Ya iyi oldu, boş ver diyorlar. Yani tamam, olmasa iyiydi ama birkaç tane menfaati çok halaldar olan dışında herkes istemese de bunu kabulleniyor. Böyle darbeler de vardır tarihte. Yani memleketi kaostan kurtaran darbeler. Yani eskisi daha kötüydü, buna biz razıyız gibi darbeler olmuştur. İslam tarihinde de var. Ama ekseriya darbeler menfaat için yapılmaktadır.
Ama mesela darbelere baktığınızda hiç kimse yok ben kendi çıkarlarım için yaptım demiyor ki.
Demez onlara.
Çıkarları için yaptım
şimdi
diyor.
Biz onlara zaten onları ayırıyoruz. Yani her ne kadar onları öyle söylese bile onu ayırıyoruz. Şimdi mesela 27 Mayıs darbesi için söylüyorum. 27 Mayıs diyor ki memleket perişandı, anayasa ihlal edilmişti. Hı-hı. Bu iktidar insanları kıyma makinelerinde doğramaya başlamıştı. Kars Ardahan'ı Ruslara peşkeş çekiyordu. Memleket batıyordu. Biz kurtardık. Ve belli bir entelektüel çevrenin de hala düşüncesi budur. Evet, zamanın iktidarı yani Demokrat Parti iktidarı hataları olan bir iktidardır. Elbette ki demokraside hükümetler hata yapar. Bırakın demokrasiyi, insan zaten hata yapar. İnsan hata yapması yaygındır. Marifet çok hata yapmamakta. Yani iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olması. Zaten Demokrat Parti iktidarı yani çoğunun iktidarıdır. Ona istemeyen, rayı vermeyenler de vardır. Bu gayet normal. Ama darbe yapanlar bunu savundular. Peki sonra bunun gerçek olduğu ortaya çıktı mı? Hayır. Bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yani iktidar partinin hiç hatası yoktu ben demiyorum. Vardı. Ama darbe yapacak, hele hele idam edecek suçları yoktu. Ama karşı tarafın muhalefetin başka türlü iktidara gelme imkanı yoktu. Yıllarca 1920'den 1950'ye kadar 30 yıl, yani 10 yıl daha olsa karakter olacak, yani 40 yıl karakter kazanmadığı bir şey. Bir adam 40 yıl yapsa onun karakteri olur.
40 kere söyle gibi bu.
Gibi. Şimdi 30 yıl memleketi tek tüfek olarak idare etmiş bir partinin muhalefette kalması çok zordur. Kalamadı da nitekim. Ve orduyu kışkırtarak, orduyla işbirliği yaparak, bürokratları da yanına alarak, zamanın bürokratlarını, işte o da iktidarın hatalarından kaynaklanıyor, bir darbe yaptı. Şimdi bu darbe, evet, vatan millet, ama biz işin ne olduğunu biliyoruz. Gelelim 12 Eylül darbesine. O tamamen farklı bir darbeydi. Arada 12 Mart var ama o kadar belki haiz emniyet değil. Şimdi 12 Eylül darbesinde de enteresan hadiseler var. Biz o zamanları yaşadık. Kan gövdeyi götürüyor. Sokağa çıkmak mümkün değil. Artık halkın burasına geliyor. Hani biraz evvel dedim ya, kaos o kadar çok olur ki, halk gelse de bizi birisi kurtarsa der. Bu şeytan da olsa halk razı olur. Yeter ki bu...
Şu ortam değişsin.
Şimdi bu bir genel kanaat olduğu için 12 Eylül'de bu kullanıldı. 12 Eylül'de hakikat böyle değildi. Gerçek bu değildi.
Peki insanlar sokağa çıkabiliyor muydu 12
Eylül'de?
Ben yani bilmiyorum.
12 Eylül'de insanlar sokağa çıkamıyordu. O gün akşam eve geldiniz mi? Elhamdülillah bugün bir kaza kurşunlara uğramadan eve geldim diyordunuz. Doğru. Ama peki bunu kim yapıyordu? Bu hadiseleri kim çıkarıyordu?
Her zaman yapan birileri var zaten.
Bu hadiseleri, şimdi o zaman antrepanada şimdi ikinci bir şey söylemek istiyorum. Darbeler umumiyetle ekseriya, hatta tamamen bir dış güç tarafından finanse edilir, desteklenir, hatta planlanır.
Şimdi bunu hiçbir zaman, darbeler için
bütün darbeler, bütün dünyadaki darbeler böyledir. Fransa ihtilali böyledir. İtalya ihtilali böyledir, Rus ihtilali böyledir. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirildiği darbe böyledir. Sultan 3. Selim'in Kabakçı Mustafa, o darbe böyledir. 60 ve 80 darbesi de böyledir. Peki bu ve 28 Şubat'ta böyledir. Mutlaka dış güçler. Dış güçler olmadığı bir iktidar darbesi muvaffak olamaz. Mümkün değil. Tarihte olmamıştır. Çünkü o halka isyanları falan hikaye. Bu zamanda artık iktidar o kadar organize ve o kadar güçlüdür ki o iktidarı yıkmak kolay değildir. Bunun için ondan daha güçlü olan bir güç gerekmektedir. O da ya Amerika'dır, ya Rusya'dır, ya Mason kulüpleridir, ya çok uluslu şirketlerdir, ila ahir. Şimdi 27 Mayıs darbesi umumiyette İngilizler tarafından planlanan, Amerikalılar tarafından desteklenen bir darbe olduğu söyleniyor. Ve ama darbe yapanlar onlar değildir. Darbenin aktörleri bile onlar değildir. Haberimiz bile yoktu derler. Doğru, öyledir. Ama hadiseyi... organize
yani
edenler.
Yazanla oynayan arasındaki fark mı?
Evet. Oynayan bilir mi yapımcıyı? Çok zaman bilmez. Arada bir adam vardır.
O senariste ona... karşılaşmaz bile.
Karşılaşmaz bile. Şimdi burada da öyle. 12 Eylül'de de mesela biz bunları biliyorduk. Ya, memleket niye böyle oluyor? Enteresan bir şey. Kıbrıs hadisesi olmuş. Amerika ile ters düşürmüş. Amerika Türkiye'den ümidini kesmiş. Türkiye'nin o Rusya tehlikesi giderek artıyor. Amerika burada güçlenmek istiyor. Ve Türkiye karıştırılıyor. Karıştırıldıktan sonra bu masonların meşhur bir kaidesidir. Ordu abre kaos. Kaostan sonra düzelme. Hadise öyle bir haddeye geliyor ki halk topyekün Amerika işgal etse yine bir şey demeyecek. İşte ordu o sırada el koyuyor. Peki ordu bunun farkında mı? Kenara biraz sorarsanız farkında değilim ben. Memleketi düzeltme bir şey yaptım.
İfade
yaptırmıyor.
Verdi evet.
Önemli değil farkında olup olmadığı. Yani hadiselerin oraya kaydırılması, yönlendirilmesi.
Bu kadar üst düzey bir farkındasızlık.
Ben farkında olduğunu
mi
düşünüyorum. Ben öteden beri Kenan Evren'in Amerikan yanlısı. Bunu kötülemek için söylemedim. Ordunun içinde ve her yerde her zaman siyasi temayüller olmuştur. Amerikan yanlısı subaylar, Rusya yanlısı subaylar.
O eski mümkündür. Bir gelenek aslında.
Çok eski bir gelenektir. Ta Osmanlılardan kalma evet. Bir gelenektir. Hatta Osmanlıların çok eski zamanlarından kalma bir gelenektir. Devşirme yanlısı olanlar, devşirme yanlısı olmayanlar. Bu her zaman vardır. Bu çok tabii bir şey. Yani bunu yanlış anlaşılmasın. Kötü manada söylemedim. Bu yanlı bir kimseydi. Ve bu şekilde bir ihtilal 80 ihtilali oldu. Halk ne dedi? Ertesi günü kan gövdeyi götürdü. Bitti. Nasıl
bir günde bitti? Evet, bitti. Şimdi onu
ertesi
soracağım
günü
ben.
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki bir gün önce de vardı sokağa çıkma yasağı. Askerler gene vardı. Tanklar gene şehir meydanındaydı. Yürüyordu. Bir gün önce Hoşdere'de benim bir ahbabımızın oğlu öldürüldü. Hiç suçla alakası oradan geçerken vuruldu. Ertesi günü Hoşdere Caddesi'nde kimse yok. Peki ne oldu? Bu insanlar nereye kaçtılar? Bu kadar mı korktular ordudan? Peki niye 11 Eylül'de korkmadılar? İşte hadise karıştırır ondan sonra.
Ama nasıl bir anda yapalım. O sosyolojik tarafını da aslında sormak istiyorum size. Hem o tarihleri bu yakın evet. Tarihten bahsediyoruz yaşayan biri olarak sorayım size. Hem de merak eden inceleyen biri olarak. Şimdi nasıl oluyor da bir günde bıçak sırtı gibi kesilip
bu
atılabiliyor?
Bu hadiseler tamamen provokasyondu.
Provokatörler. Bu kadar yoğun bir provokatör yani düşünsenize bunlar ama silah çeken de kaçan da bizim
ama
çocuklarımız.
Ama profesyonel işler provokatörler profesyoneldir. İnsanları kitle psikolojisiyle bir yere sürüklemek fevkalade kolay. Tarih boyunca olmuştur. Mesela Masonlar çıktı dedi ki Fransa ihtilalinde, İtalyan ihtilalinde, Rus ihtilalini biz yaptık dediler. Ve doğru ortaya çıktı zaten. Ya o masonlar çok güçlü
bir oluşumdur. Ben onu da anlayamıyorum. Yani diziler, filmler yapılıyor ama ben hala anlayamıyorum.
Dünyanın her yerinde aynı kulübe mensup, farklı dillerde, farklı dinlerde ama aynı yere bakan, aynı yere dönen insanlar var.
Ama bunlar böyle güçlü. Dinler de var ama bir din mesela bizi birleştiremiyor din bu ikinci, anlamda.
Din birleştirmiyor çünkü dinde gerekirse ihtilaf edebiliyorlar. Bunlar menfaatte birleşiyorlar. Menfaatte birleştiğiniz zaman kitleniyorsunuz. Menfaat birliği vardır masonlarda. Şimdi buna benzer bir şey de Amerika'da oldu. Amerika dedi ki benim için Türkiye'de bir iktidar olması ve Amerikan yalnız bir iktidarın kurulması lazım. Kuruldu mu? Elbette kuruldu. Ondan sonra Amerikan yalnız bir iktidar kuruldu Rusya'ya karşı ve 80'li yıllar Rusya'nın yıkılma sürecinde fevkalade önemli bir rol oynadı 12 Eylül. Ve vazifesini bitirdi. Bitirince artık o şeyi yavaş yavaş sildiler. O havayı sildiler. Buna benzer çok şeyler oldu. Gelelim şeye 28 Şubat'a çok daha yakın herkes biliyor. 28 Şubat'ın arkasında Amerika'nın olduğunu herkes biliyor. Niçin? Çünkü iktidarda Amerikan aleyhtarı bir parti vardı. Ve en kritik zamanda Amerika'nın Orta Doğu projesini kurduğu bir zamanda Amerikan aleyhtarı bir partinin olması doğru değildi. Bu partinin uzaklaştırılması için.
Çok güçlü bir ses miydi peki bu aleyhtarlık?
Güçlüydü tabii. Ve giderek daha da yayılıyordu. Şu andaki hale baksanıza. Türkiye'de şu anda Amerika aleyhtarlığı. Yani Yunanistan'dan sonra ikinci.
Ama dünya, ona bakalım.
Dünyada var ama yani, dünyadaki Irak Harbi'nden sonra oldu. Bizdeki bu hadise Tito'dan beri vardı.
Bizde hep var.
Evet.
Amerika'dan etrafı. Ama Yunanistan mesela Amerika'nın en sevgilisi, en değerlisi, el bebek gül bebek beslediği, büyüttüğü. Şimdiki haline bakın. En büyük aleyhtarlık orada.
Ama şimdi onlar parasızlık sebebiyle bu hale geldiler. Yani Amerika'nın kendilerine gereken şeyi göstermediğinden, vaatlerde bulunmadığından dolayı düşman oldular. Yani bizde tamamen enformasyon kaynaklı bir düşmanlık vardır. Mesela bu düşmanlık sıramız İngiltere yoktur. Halbuki Osmanlı Devleti'nin yıkılışında biz İngiltere'nin bir sürü rolü vardır. Ama İngiltere'yi hiç kimse düşman olarak görmez. Çünkü ustaca o işten sıyrılmıştır. Amerika onu becermekte kabiliyetli değil. Ama şunu yapmıştır. Nasıl ki rahmetli Adnan Menderes Amerika'nın istemediği halde bir takım teşebbüslerde bulunmuş, işte Bağdat Paktı'nı yapmış, Irak'la yakınlaşmış, Arap ülkeleriyle yakınlaşmış ve Amerika'nın istemediği bir takım Rusya'ya yakınlaşma da bulunmuş. CIA'nin MIT'le olan irtibatını kesmiş. Bu Amerika'nın onun ipini çekmesine kafi olmuştur. Ve aynı zamanda İngiltere ikisi diplomatik olarak Menderes'i gözden çıkarmışlar. Menderes'in son seyahati Rusya'ya yaptığı seyahattir. Ondan sonra ihtilal olmuştur. Ki Menderes Amerika Anglo-Sakson yanlısı bir devlet adamı olduğu halde İngiliz Amerikan yanlısı Celal Bayar da öyle asılmaktan kurtulamamıştır. Demek dünya politikası anlık değişikliklere uğruyor. Fransa ihtilali olduğunda slogan şuydu. Bastil'de kralın zulmü sebebiyle hapsedilen binlerce mahkumu serbest bırakacağız. Bastil'i işgal ettiklerinde ki 15 Temmuz 14 Temmuz şimdi bayramdır Fransa'da Bastil'de 3 tane mahkum vardı. Üçü de siyasi mahkum değildi.
Halbuki bunu sorgulamıyor hiç.
Sorgulamadı kimse. Şaşırdılar ama bir kere ok yaydan çıkmıştı. İnsanlar zaten fakirlik, yoksulluk, sıkıntı.
Aslında başka şeylere isyan ediyorlar.
Şimdi herkes zaten
kendi içinde büyüttüğü öfkeyle isyan ediyor.
Şimdi darbelerde herkesin bir rolü vardı. Şimdi 1808 darbesinde Kabakçı Mustafa'nın derdi Rus ajanıydı. Ruslar padişahı tahta indirmek istiyordu. Ama padişahı memnun olan başkaları da vardı. Yeni ordu kuruyor. Yeniçeriler muhalifti. Bütçe açığı var. Bilmem kimler muhalifti. Şunu azlettiği için filanca muhalifti. Böyle bir muhalif kitle oluyor. Demokrasilerde de darbe yapıldığı zaman iktidardaki partiyi menfaati zarar görenler darbeyi destekliyorlar. Normalde darbeci olmadıkları.
Yani düşmanımın düşmanı evet. Dostumdur.
İyi oldu hak etti diyor. En demokrat adamlardan bile bunu duyuyorsunuz. Darbe insan tabiatındaki hırçınlıktan, ben merkezcilikten kaynaklanıyor.
Ama bir topluma da hiç yakışmıyor.
Bir cemiyeti.
Akışı müthiş kesiyor. Ha,
dediniz ki ordunun siyasi beklentisi yoktu. Ordu nasıl devleti idare edecek? Ordunun vazifesi ordu idare etmek. Devleti idare etmek ordu idare etmeye benzemez. Nitekim ordu önce devleti idare etmeye talip olur. Biz bunların hepsini daha iyi yaparız derler. Zaten çoğu öyle düşünürler. Ama ekonomiyle karşı karşıya geldikleri zaman burası kantin idare etmeye benzemez. Hemen işin içinden çekilirler. Bu 60 ihtilalinde de oldu. 80. Bunu açıkça Kenan Evren dedi. Bir yerde dedi ben dedi ekonomiyi görünce dedi abi biz bundan baş edemeyiz dedim. Ve hemen çekildim işi sivile. Yani işi sivillere mecburen bırakıyor.
Evet. Yoksa?
Yoksa darbeciler her zaman devam eder.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz efendim. Güzel bir öğle sonrası diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.